Ayrım 26. 46. Philip Charlie'nin ofisi Faborsen Hanor Sokağı 133 numarada İçişleri Bakanlığı'nın yakınındaydı. Champ Elize'nin birkaç adım uzağında yer alan sakin görünümlü binalar aslında ülke üzerinde büyük bir denetimi olan bunkerlerdi. Paris Polis Teşkilatı'nın ek binalarıydı. Jean-Louis Chefier ana kapıdan geçip büyük bahçeye girdi. Park için gri çakıl taşlarıyla kaplı oldukça geniş, kare bir alan ayrılmıştı. Bir zen bahçesi kadar temizdi. Özenle kesilerek biçim verilmiş kurt bağırlarından oluşan çit sanki geçilmez bir duvardı. Dalları budanmış ağaçlar kolsuz insan gövdelerini andırıyordu. Burası bir savaş meydanı değil diye düşündü Chefier bahçeyi geçerken, bir yalan meydanı. Bahçenin dip tarafındaki ana binanın girişi siyah metal direklerin taşıdığı camlı bir verandası olan arduvaz çatılı bir yapıydı. Verandanın üstünde saçak silmeleri, balkonları ve taş oymalarıyla binanın beyaz cephesi yükseliyordu. Duvar oyuklarının içine yerleştirilmiş, üzerinde defne dalları bulunan yuvarlak amforoları gören Chefier tam bir ampir uslubu diye geçirdi içinden. Aslında burçları ve mazgallarıyla modası geçmiş bir mimariydi. Basamaklı sekiye ulaşınca üniformalı iki polis ona doğru yaklaştı. Chefier, Charlie'nin adını verdi. Saat 22'ydi. O beyaz yakalı polisin masa lambasının ışığı altında yeni komplolar hazırlamakla meşgul olduğundan emindi. Polislerden biri gözlerini ondan ayırmadan telefon etti. Karşısındakinin cevabını dinlerken bir yandan da ziyaretçiyi süzüyordu. Sonra polisler Chefier'i X-ray kapısından geçirdiler ve üstünü aradılar. Sonunda Chefier verandadan geçip büyük taş salona ulaştı. Birinci kat demişlerdi. Merdivene doğru yöneldi. Ayak sesleri sanki bir kilisenin içinde yürüyormuş gibi yankılanıyordu. Ferforje iki meşalenin arasında yer alan mermer trabzanlı aşınmış granit basamaklardan üst kata ulaştı. Chefier gülümsedi. Terörist avcıları dekor konusunda cimrilik etmemişti. Birinci kat daha modern döşenmişti. Abanoz ağacından ahşap panolar, akaju aplikler, duvardan duvara kahverengi halılar, koridorun sonunda aşması gereken tek bir engel kalmıştı. Komiser Philip Charlie'nin gerçek üst statüsü hakkında bilgi veren kontrol noktası. Kurşun geçirmez bir camın ardında siyah kevlar tulumları içinde dört adam nöbet tutuyordu. Üzerlerine tabancalar, şarjörler ve el bombaları takılı yelekler giymişlerdi. Her birinde kısa namlulu HK marka otomatik tüfek vardı. Chefier'e bir aramadan daha geçti. Bu kez VHF'den Charlie'ye haber verildi. Sonunda üzerinde bakır bir levha bulunan açık renkli ahşap kapıya ulaşılabildi. Ortama bakılırsa kapıyı vurmak gereksizdi. Yeşil dev masif meşeden çalışma masasının ardında oturuyordu. Üzerinde sadece bir gömlek vardı. Ayağa kalktı ve gülümsedi. Chefier, eski dost Chefier. Sessizce el sıkışırlarken bir yandan da birbirlerini tartıyorlardı. Charlie hiç değişmemişti. 1.85 boy, 100 kilonun üstünde bir ağırlık, kırık bir burnu, pos bıyıkları vardı. Kaya gibi sert mizacına rağmen tatlı dilliydi. Yüksek mevkilere ulaşmıştı ama hala belinde bir tabanca taşıyordu. Gömleğinin kalitesi Chefier'in dikkatini çekti. Şar ve imzalı kolları ve manşetleri beyaz gök mavisi bir gömlekti. Şık olmak, zarif olmak için gösterdiği tüm çabaya rağmen fizyonomisinde insanı ürküten bir şey vardı. Onu diğer insanlardan farklı bir kategoriye oturtan güçlü bir fizik. Kıyamet gününde insanların kendilerini elleriyle koruyacak olduğu düşünülürse Charlie'ye en son öleceklerden biri olacaktı. "Ne istiyorsun?" diye sordu deri koltuğuna otururken. Hırpani kılıklı ziyaretçisini küçümser gözlerle süzdü. Parmaklarını masanın üstünde yığılı dosyalarda gezdirdi. Çok iş var. Chefier onun rahat görünmesinin bir aldatmacı olduğunu hissetti. Aslında Charlie'ye çok gergindi. Komiserin oturması için işaret ettiği koltuğu görmezden gelip derhal saldırıya geçti. 14 Kasım 2001 özel bir iş yerine yapılan saldırının tanığını başka yere naklettin. Mavi kapı, bir hamam, 10. bölgede. Tanığın adı Sema Gökalp'ti. Soruşturmayı yürüten kişi ise Yüzbaşı Christophe Bonnevie. Sorun şu, kimse bu kadının nereye nakledildiğini bilmiyor. Bütün izleri sildin. Tanığı ortadan yok ettin. Sebeplerin beni ilgilendirmiyor. Tek bir şey öğrenmek istiyorum. Kadın şu anda nerede? Charlie'nin ağzı bir karış açık kaldı. Şaşırmış gibi davranıyordu ama Şefia bunun altında yatan gerçeği anlamıştı. Masal canavarının kanı donmuştu. Masanın üstüne bir bomba bıraktığını biliyordu.
Neden söz ettiğini anlamıyorum. Bu kadını niçin arıyorsun?
Dedi sonunda.
Üzerinde çalıştığım bir olayla ilgisi var.
Komiser bilgiç bir tavır takındı. Şefia sen emekli oldun. Yeniden göreve döndüm.
Hangi olay, ne görevi?
Şefia Charlie'nin bir şeyler öğrenebilmek için ödün vermeye hazır olduğunu biliyordu.
10. bölgedeki 3 cinayeti soruşturuyorum.
Yamru yumru suratı kasıldı.
O olayla 10. bölge DPJ'si ilgileniyor. Seni bu işe kim bulaştırdı?
Yüzbaşı Paul Nerto, dosya onun sorumluluğunda.
Cinayetlerin Sema bilmem kimle ne alakası var?
Var, birbiriyle bağlantılı. Hatta aynı olay diyebiliriz. Charlie'ye kağıt açacağıyla oynamaya başlamıştı. Doğu yapımı bir tür hançerdi. Her hareketinden sinirli olduğu belliydi.
Bu hamam olayıyla ilgili tutanağı gördüm. Bir haraç meselesi sanırım.
Şefiye sesteki en ufak bir titremeden, en ufak bir farklılıktan her şeyi anlayabilirdi. Yıllar yılı insanları sorgulamıştı. Charlie'ye özünde samimiydi. Onun gözünde mavi kapıya yapılan saldırının hiçbir önemi yoktu. Onu tuzağa düşürmek için biraz daha yemlemek gerekiyordu.
Haraç meselesi değildi.
Değil mi?
Bozkurtlar geri döndü Charlie'ye. Hamamı basanlar onlar. O gece bir kızı kaçırdılar. 2 gün sonra da cesedi bulundu.
Gür kaşları sanki iki soru işareti biçimini almıştı.
Bir işçi kadını öldürmekle neden vakit kaybetsinler ki?
Bir anlaşmaları var. Bir kadını arıyorlar Türk mahallesinde. Bu konularda bana güvenebilirsin. Daha şimdiden 3 cinayet işlediler.
Sema Gökalp'le ilgisi ne?
Küçük bir yalanın vakti gelmişti.
Hamamı bastıkları gece Sema her şeyi gördü. O önemli bir tanık.
Charlie'nin içini bir huzursuzluk kapladı. Bunu beklemiyordu. Hem de hiç.
Peki sana göre bu baskının sebebi ne? Bu olayın ardında yatan ne?
Bilmiyorum diye bir kez daha yalan söyledi Şefiye.
Ama o katilleri arıyorum ve Sema beni onlara götürebilir.
Charlie'ye koltuğuna iyice gömüldü.
Sana yardım etmem için bana bir sebep söyle.
Şefiye sonunda oturdu. Pazarlık başlıyordu.
Bugün cömert günümdeyim, dedi gülerek. Sana iki sebep söyleyeceğim. Birincisi, üstlerine bir cinayet olayının tanığını ortadan yok ettiğini söyleyebilirim. Bu da bazı soru işaretleri yaratır.
Bu kez gülümseme sırası Charlie'deydi.
Bütün evrakları gösterebilirim. Sınır dışı edilme emri, uçak bileti, her şey kuralına uygun.
Kolun her yere uzanabilir Charlie'ye. Ama Türkiye'ye değil. Tek bir telefonla Sema Gökalp'in asla oraya gitmediğini ispat edebilir. Komiser elbisesi içinde sanki biraz daha ağırlaşmıştı.
Tefessüh etmiş bir polise kim inanır? Asayiş bürosundan beri tek bildiğin şey muhbir koleksiyonu yapmak.
Ellerini açtı, odayı gösteriyordu.
Ama ben piramidin en tepesindeyim.
Bu benim işimi daha da kolaylaştırıyor. Kaybedecek bir şeyim yok.
Şimdi bana ikinci sebebi söyle.
Şefiye dirsekleriyle masaya dayandı. Kazandığını biliyordu.
1995'teki Vigi Pride planı. Louis Blanche karakolunda maripli şüphelileri dövdüğün gece.
Bir komisere şantaj ha?
Ya da vicdani bir rahatlama. Ben emekliyim, içimi dökmek isteyebilirim. Hatırladığım kadarıyla Abdül Sarai senin dayağın sonucunda ölmüştü. Eğer en önde ben yürürsem, Louis Blanche'dakiler peşimden gelir. Herifin o geceki ulumaları, çığlıkları inan bana hala kulaklarındadır.
Charlie'ye iri elleri arasında tuttuğu kağıt açacağına bakmaya devam ediyordu. Konuşmaya başladığında ses tonu değişmişti.
Sema Gökalp artık sana yardım edemez. Onu öldür... Hayır, bir deneye tabi tutuldu. Ne tür bir deney? Charlie'ye cevap vermedi. Şefiye tekrar etti. Ne tür bir deney? Psişik koşullandırma. Yeni bir teknik. Demek buydu. İnsanların beynine hükmetmek hala Charlie'nin takıntısı olmaya devam ediyordu. Teröristlerin beyinlerine sızma, bilinçlerini koşullandırma. Buna benzer bir sürü salaklık. Sema Gökalp bir denek, saçma sapan bir deneyin kobayı olmuştu. Şefiye durumun saçmalığını tüm çıplaklığıyla anlamıştı. Charlie'ye Sema Gökalp'i seçmemişti. Sadece kız onların eline düşmüştü. Yüzüne estetik yapıldığını bilmiyordu. Aslında onun kim olduğunu da tam olarak bilmiyordu. Ayağa kalktı. Neden o? İçinde bulunduğu psişik durum nedeniyle. Sema kısmi bir bellek itimine uğramıştı. Bu da bizim deneyimizi çok daha kolaylaştırıyordu. Şefiye ona doğru eğildi. Sanki onun söylediklerini iyi işitmemişti. Bana onun beynini yıkadığınızı mı söylemek istiyorsun? Evet, program bu tip bir yöntemi içeriyor. Yumruklarıyla masaya vurdu. Salak oğlu salak, o silinecek en son bellekti. Bana söyleyeceği şeyler vardı. Charlie'ye kaşlarını çattı. Senin işini anlamıyorum. Bu kızın sana söyleyebileceği bu kadar önemli şey ne olabilir? Birkaç türkü bir kadını kaçırırken gördü. Başka? Bu katiller hakkında bilgi sahibiydi, dedi Şefiye. Kafesinde dolanan vahşi bir hayvan gibi odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Ayrıca avın kim olduğunu da biliyordu. Av mı? Kurtların aradığı kadın ve henüz onu ele geçiremediler. Bu kadar önemli mi? Üç ölü Charlie'ye. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Ve onu enseleyene kadar da öldürmeye devam edecekler. Yoksa kız onlara teslim etmeyi mi düşünüyorsun? Şefiye cevap vermedi, gülümsemekle yetindi. Charlie'ye girinir gibi omuzlarını hareket ettirdi, gömleğinin dikişlerinden ses geldi. Konuşmayı artık bitirmek istiyordu. Ne olursa olsun artık senin için bir şey yapamam. Neden? Kız elimizden kaçtı. Saçmalıyorsun. Öyle bir halin mi var? Şefiye gülsün mü bağırsın mı bilemiyordu. Yeniden yerine oturdu. Charlie'nin bıraktığı kağıt açacağını aldı. Demek hala polis teşkilatında salaklar var. Ne oldu, nasıl oldu anlat bana. Deneyimiz onun kişiliğini tamamen değiştirmeyi hedefliyordu. Şimdiye kadar asla başarılmamış bir deney. Onu bir Fransız burjuva kadınına dönüştürmeyi başardık. Sıradan bir kadın, anlıyor musun? Artık günümüzde koşullandırma hiçbir sınır tanımıyor. Biz, senin deneyin beni alakadar etmiyor, diyerek kestirip attı Şefiye. Bana nasıl kaçtığından bahset. Komiser suratını astı. Son haftalarda bazı rahatsızlıkları vardı. Unutkanlıklar, halüsinasyonlar. Ona yüklediğimiz yeni kişiliğinde bazı kaçaklar ortaya çıktı. Onu hastaneye yatırmaya hazırlanıyorduk ama bu arada elimizden kaçtı. Bu ne zaman oldu? Dün, salı sabahı. İnanılmaz bir durum. Boz kurtların peşinde olduğu av yeniden doğaya dönmüştü. Ne Türktü ne de Fransız. Süzgece dönmüş beyniyle etrafta dolanıyordu. Peki eski belleğini yeniden kazanmaya başlamış olabilir mi? Hiçbir şey bilmiyoruz ama bize güvenmediği kesin. Adamların onu aramıyor mu? Her yerde arıyoruz. Paris'in altını üstüne getirdik. Onu bulamadık. Artık son kozunu oynama vakti gelmişti. Elindeki kağıt açacağını masanın ahşap yüzeyine sapladı. Eğer yeniden belleğini kazanırsa bir Türk gibi davranmaya başlayacaktır. Bu da benim ilgi alanıma giriyor. Onu herkesten daha iyi izleyebilirim. Komiserin yüz ifadesi değişti. Şefiye ısrar etti. O bir Türk Charlie'ye, çok özel bir av. O dünyayı tanıyan ve ortalığı ayağa kaldırmadan çalışacak bir polise ihtiyacım var. İri yarı adamın kafasından geçenleri anlayabiliyordu. Son atışı daha iyi nişanlayabilmek için birkaç adım geri çekildi. İşte anlaşma. 24 saat beni rahat bırakacaksın. Onu ele geçirirsem sana teslim ederim. Ama önce ben sorgulamak istiyorum. Yeniden bir sessizlik oldu. Sonra Charlie'ye bir çekmeceyi açtı ve bir yığın doküman çıkardı. Dosyası. Şu anki adı Anna Hames ve Şefiye seri bir hareketle karton kapaklı dosyayı aldı ve açtı. Yazıyla dolu sayfalara, tıbbi tahlil sonuçlarına şöyle bir göz attı. Sonra kadının yeni yüzüne takıldı gözleri. Resim Hirsch'ün tarifine tam olarak uyuyordu. Katillerin aradığı kızıl saçlı kadınla en ufak bir benzerliği yoktu. Bu bakımdan Sema Gökalp'in korkması gerekmezdi. Antiterör uzmanı devam etti. Onunla ilgilenen nöroloğun adı Eric Ackerman ve kadının yeni kişiliği ve onu bu hale getiren herifler beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Aslına dönecektir. Önemli olan da bu. Sema Gökalp hakkında başka ne biliyorsun? Yani Anna Hames olmadan önceki Türk kızı hakkında. Charlie koltuğunda kıpırdandı. Boynunun iki yanındaki damarlar patlayacakmış gibi atıyordu.
Yani pek bir şey yok. Sadece belleğini yitirmiş bir işçi kadın ve giysilerini, kağıtlarını, kişisel eşyalarını sakladın mı?
Eliyle hayır der gibi hareket yaptı.
Her şey imha edildi. Yani sanırım. Kontrol et. Bir işçi kadına ait birkaç ıvır zıvır ilginç bir şey yok. En azından ipucu olacak. Şu Allah'ın cezası telefonu al ve kontrol et.
Charlie'ye ahizeyi kaldırdı. Yaptığı iki görüşmenin ardından homurdandı.
Buna inanamıyorum. Salak herifler kızın giysilerini imha etmeyi unutmuşlar. Giysiler nerede?
Sitin deposunda. Benovia kıza yeni giysiler vermişti. Louis Blanche'daki çocuklar eskileri emniyet müdürlüğüne yollamış. Kimse de onları oradan almaya akıl etmemiş. İşte benim seçme takımım.
Giysiler hangi ada kaydedilmiş?
Sema Gökalp adına. Bizde yapılırsa salaklık tam yapılır.
Yeni bir form aldı, doldurmaya başladı. Emniyet müdürlüğü için bir izin belgesiydi bu. İki leş yiyici bir avı paylaşmak üzere, diye düşündü Şefiye. Komiser kağıdı imzaladı ve masanın üstünden Şefiye'ye uzattı.
Gece senin en ufak bir yanlışında EGS'ye haber veririm.
Şefiye izin kağıdını cebine koydu ve ayağa kalktı. Bindiğin dalı kesmezsin. Hele üzerine oturduğunu asla.